Dördüncü kaset. Çocuğun daha ancak bir iki dişi çıkmıştı. Kız bazen kendi ağzında biraz pirinç ya da tatlı bir çörek çiğniyor, sonra bu mıncık mıncık lokmayı çıkarıp yavrunun ağzına sokuyordu. O yeni çıkan dişlerin arasına hazır hazırcık düşen bu tatlı şeyleri önemli bir iş görüyormuş gibi ciddi, şaşkın bakışlarla emer, gevelerken kızcağız da içinin nasıl doyacağını bilemediği o adeta acılı, derin, istek nöbetleri ile pek de gülecek halde değilken sebebini bilmeden boş yere sinirli sinirli kahkahalar atıyordu. Düğününden pek az evvel bir gün çocukla yalnız kaldı. Öğleye doğruydu. Meme vakti geldiği halde küçük kız koşup daha hala kardeşini almamıştı. Yavrucak ağlıyor, huysuzlanıyordu. Bir iki gün sonra evlenecek olan bizim kız çocuğun iyiden iyiye acıktığını görünce adeta kanı coştu. İçinden gözlerini karartırcasına ateşli ateşli bir şeyler taştı. Koşa koşa odasına gitti. Kapıyı kapattı, kopçalarını çeke çeke göğsünü açtı. Elleri titreyerek çocuğu tuttu. Kendi dipdiri ufacık taze memesine götürdü. Küçük oğlan bir iştahla bunu kaptı. Olanca kuvvetiyle emmeye başladı. İşte o zaman çocuğun yüzüne doğru eğilen bu kızın ruhunda, varlığında ve etinde öyle bir sarsıntı koptu ki gözlerine yaş doldu. Ağzından lakırtıya benzemeyen kesik kesik sesler çıkmaya başladı. Ömründe böyle bir heyecan kısırdasına, ta iliklerinden kopup gelen böyle bir titremeye, büyüklüğü kudretiyle sadece kollarının arasında tuttuğu çocuğu değil, kendi varlığını bile aşan, geçen böyle bir sarsıntısına şimdiye kadar tutulmamıştı hiç. Duyduklarının asıl iç yüzünü kendi de pek anlayamadan sadece çocuğu göğsüne bastırmış sıkıyordu. Çok geçmeden hislerindeki bu geriliş bitti, gevşedi. Küçücük memeler sütsüzdü. Umduğu boşa çıkan çocuk ağlıyor, bağırıyordu. Kız da göğsünü ilikledi, yaptığından biraz utanarak bir koşu dışarı çıktı. Ve anasına götürmek üzere kardeşini almaya gelen küçük kızla karşılaştı. İşte o günün, o dakikanın kızdaki cinsel duygu ve isteklerin uyanmasında belki de düğün gecesinden önemli bir rol oldu. Evlendiği erkek asıl sonradan onu ana ettiği için hayatında büyük bir yer aldı ve erkeğini hiçbir zaman sadece erkektir diye sevmedi. Bilgisizlik kızlık zamanlarında bile işte o böyleydi. Oysa şimdi duygularının tam olgunluk devresinde kadınlığının böyle en coşkun, verimli bir çağında yalnız, erkeksiz kalıyordu. Her gün yavruları büyüyordu ve onlar çocukluklarından böyle uzaklaştıkça sanki gitgide kendi elinden de gidiyor, uzaklaşıyormuş gibi oluyorlardı. Büyük oğlan sessiz tabiatlı, incecik, ene değil de boya gitmiş bir çocuktu. Çok konuşmaz ama en ağır işleri bile görmeye çabalardı. Günlük iş bitip de anası eve getirmek için tahtadan yapılma koca ağır sapanı yüklenmek istedi mi, o bunu boyunduruk gibi sıska omuzlarına vurur, sırtlanır, toprak kabartılarından sendeleye sürçe evin yolunu tutardı. Kadın o kadar yorgun, o kadar bezgindi ki çoğu zaman sesini çıkarmaz, buna razı olurdu. Artık kuyudan suyu çeken, camıza yemini veren, tarlada payına düşen işleri sanki kendi kendisinin babasıymış gibi öyle çabalıya yapan hep bu büyük evlattı. Ama o böyle didinir uğraşırken anasıyla beraber aynı işi paylaştığı halde anlaşılmaz, sezilmez bir şekilde ondan ayrılıyor, uzaklaşıyordu. Çoğu zamanlar dediğim dediktir gibilerden inatçılık yapıyordu. Ve ana sebebini anlayamadan oğlunun etiyle, canıyla ondan uzaklaştığını, ayrıldığını hissediyordu. Anasıyla pek yan yana kalmaktan haz etmiyordu. Sanki kadında hoşuna gitmeyen bir koku varmış gibi ondan kaçıyordu. Sık sık boştan, sudan şeyler için kavga ediyorlardı. Mesela anası sapanı şöyle tut diyecek olsa, o işi daha da güçleştirse bile kendi bildiği gibi tutuyor, kafasının doğrusuna gidiyordu. İşte bunun gibi veya buna benzer saçma sapan şeyler için dalaşıyorlardı. Ama her ikisi de anlaşmazlıklarının asıl başka bir nedeni, ikisinin de anlayamadığı başka derin bir sebebi olduğunu için için sezer gibi oluyorlardı. Yarı görmeyen kör gözleriyle kız da ananın yüzünü pek güldüremiyordu. Oysa zavallı yavrucak ağrıya acıya yine eskisi gibi dişini sıkıyor, elinden geldiği kadar işe yaramaya çalışıyordu. Küçük oğlan da artık yürüyor, koşuyordu. Sokakta oynamayı seviyor, kendi yaşındaki başka çocuklarla tepişip dövüşüyordu. O evden kaçınca kız tarlada çalışan anasıyla ağabeyinin yanına varıyordu. Ama orada da işe yaramıyor, yardım edemiyor. Hele işler yeni filiz fideler arasında ise ayak altında boşuna yer tutuyordu. Gözleri o kadar fena görüyordu ki kulun diktiğini Allah'ın ürettiği zararlı ottan ayırt edemiyor, yanlışlıkla birini koparacak, temizleyecek yerde ötekini yoluyordu. Ağabeyi öfkeleniyor, çekil be, sözde yardım mı yapıyorsun? Var git, büyük ananın yanında otur, diye bağırıyordu. Kızcağız en dokunaklı yerinden vurulup içi kan ağladığı halde gene gülümseyerek doğrulurken tekrar kamçı gibi şaklayan batıcı bir sesle haykırıyordu. Ulan bastığın yere baksana be, şimdi de fideleri çiğniyorsun. O vakit zavallı kız artık bir dakika bile durmayı kibrine yediremiyordu. Arkasından bir kovalayan varmış gibi koşa koşa kaçıyordu. Ana da oğlu ile gün günden körleşen kızının arasında hangisinden yana çıkacağını bilemeden kala kalıyordu. Ama ikisini de anlıyor, ikisine de hak veriyordu. Zavallı oğlu, yaşından çok üstün, çok ağır bir işin altında kavruluyor, eziliyordu. Bahtsız kız da ağrısını, acısını az mı içine atıyordu? Ne kadar sabırlıydı. Arkasından seslenip onu çağırıyor, içini çekerek. Yalan değil yavrucuğum, burada pek işe yaramıyorsun. Gözlerin bu haldeyken dikiş bile dikemezsin. Ama sana göre de iş var açucuğum. Var, evi süpür, yemeği hazırla, ateşi yak. Bunları pekala becerebiliyorsun. Küçüğe de göz kulak olursun. Hepinizin en eli avuca sığmazı, dik kafalısı o. Aman dereye filan düşmesin sakın, e mi? Arada sırada nineye çay pişirip vermeyi de unutma. Gördün mü bak, işte sen de bana bu yardımları yapabilirsin. Bir boş vakit bulur bulmaz merak etme, gidip gözlerini ilaç alacağım, diyordu. İşte kızının da o böyle gönlünü alıyordu ama yavrucak da anasının yüzünü güldürecek hiçbir taraf yoktu. Saatler saati bir köşeye büzülüp oturur, bir şey demeden yaralı gözlerinden şırıl şırıl akan suları siler ve sabır taşı gibi kas katı donmuş anlamsız bir gülümseyişle sırıtır dururdu. Kadıncağız bu kızın haline bakarken ya da büyük oğlunun öfkeli bağırıp çağırmalarını duyar, en ufağında oyundan, haytalıktan başka hiçbir şeye yanaşmaya yüzü olmadığını görürken, küçüklüklerinde kendilerini ne güzel sevdiren, anaya o kadar keyif veren bu evlatların neden artık içini, hissini doyurmaya yetmediklerini arada bir acı acı düşünürdü. Kimi akşamlar hasetle uzaktan emmioğlunun evine bakardı. Orada iyi kalpli, özü sözü doğru bir erkek, bir koca vardı. Üstü başı, eli yüzü toz toprak içindeydi. Herhalde kendi kocası gibi temiz, gözleri pırıl pırıl yanan, yakışıklı bir adam değildi ama kocaydı ya. Her gün işinin başına gidiyor, bir erkeğin boynunun borcu budur deyip yemeğini yemeye, yatıp uyumaya, evine barkına dönüyordu. Vakti zamanı gelince de karısına bir düzine çocuk doğurtuyordu. İşte ne keyifliydiler. Hele kadın ne imrenilecek haldeydi. Kucağında son doğurduğu yavrusuyla oturmuş, dünya umuruna gelmeden ne güzel cıvıl cıvıl bir şeyler söylüyor, gülüp duruyordu. Gevize bir kadındı ama şuna buna kötü kötü dil uzatanlardan değildi. İçi dışı bir, tasasız, her lıkırtı başında bir kahkaha atan ama temiz yürekli, pek de iyi bir komşuydu. Sık sık bir telaş, bir patırtı gürültü ile gelir, ya anaya bir parça et, çocuklara bir avuç yemiş ya da kız saçına taksın diye kağıttan yaptığı bir çiçek getirip güler söylerdi. Onların evi kendilerininki gibi bomboş değildi. Hoşnutluk, sevinç, rahatlık vardı orada. Bunları düşündükçe de ananın içini bir kıskançlıktır bürüyor, benliğini doyamayan derin, gizli bir istek, dayanılmaz bir açlık kaplıyordu. 9. Bölüm. Bahri şu koca olacağı unutabilse, aralarında her şeyin bittiğine inansa, artık bu adam öldü, bir daha çıkmamacasına kara topraklar altında yatıyor diyebilseydi daha rahat edecekti. Eğer köy halkı ona dul gözüyle bakacak olsa, o da bu sahici dulluğa leke getirmeden bütün iffet ve dayanma kudretini toplayarak katlanabilirdi. Mesela yoldan geçerken yahut herhangi bir yerde köylülerin onu şöyle methettikleri: rahmetli Lee'nin karısı da ama namuslu kadınmış doğrusu. Adamcağızın kemikleri bile kalmadı. O hep gene eskisi gibi başı yerde, eteği belinde, çalışıp duruyor. Yolunu şaşıran karılardan değilmiş. Aferin be! Diye söyleştikleri kulağına gelse, bu sözlerden hiç olmazsa bir gayret dersi alır, alem onu ne yolda görüyorsa sahiden de öyle olmak mecburiyetini duyardı. Kendine verilen görevi benimser, içine sindirir, ona erkekler o gözle bakıyor diye aslında daha iyi olur, tertemiz yaşardı. Oysa bunun taban tabana zıttı bir ömrü vardı. Gelip kocasını soranlara cevap vermesi, güne sevine bir alay şeyler uydurması lazımdı. İşte bu yalanlarda durmadan ona kocasını hatırlatıyordu. Şöyle sesleniyorlar: ne var ne yok? Bakalım bu yakınlarda kocandan yeni bir mektup geldi mi? Yoksa gelip geçenle bir haber saldı mı? Diye soruyorlardı. O da omuzunda yükü ile ya pazarın yolunu tutmuş giderken ya da boş sepetiyle ağır ağır dönerken ölesiye bir bezginlik ve bıkkınlıkla: ya haber gönderdi. Allah'a şükür çok iyiymiş. Mektuplaşmaktan hoşlanmıyoruz. Sadece yılda bir yazacak. Yollu cevaplar uydurmak zorunda kalıyordu. Evine girdiği zaman bu yalanların verdiği iç yorgunluğundan adeta her tarafı kırılmış gibi sızlardı. Yalnız kaldıkça kendi kendine: benden daha talihsizleri var mı acaba? Koca diye kendime uydurma laflarla, bir alay yalanla yoktan bir erkek yaratıyorum diye söylenirdi. Bu dakikalarında alçacık iskemlesine oturur, gözlerini yola diker, bakar bakar hıçkırık gibi bir sesle: evini barkını akıl edip de bir çıka gelse, mavi elbisesi şimdi ta uzaklardan görünüverirdi. Ne tatlı durum mavisi vardı diye mırıldanırdı. Ne vakit ötelerden doğru mavi bir benecik görse yüreği ağzına gelir, ne vakit şöyle uzaktan mavili bir erkek geçecek olsa, acaba hangi taraftan geliyor diye anlamak için hemen işini bırakır, nefesi tutulurdu. Eğer tarlada çalışmakta ise güneşten kamaşan gözlerinin üstüne elini dayar, ne tarafa doğru ilerliyor, geliyor mu yoksa uzaklaşıyor mu diye heyecanlanırken çapasını düşürürdü. Hiçbir zaman da umduğu çıkmaz, erkeği dönmezdi. Mavi zaten bayağının bayası bir renk değil midir? En aşağılık, en cebi delik bir erkek bile bu renk elbise giyebilir. Bazen kendi uydurduğu yalanlarla kocasına karşı duyduğu öfkeyi adeta körüklemiş gibi olurdu. O bunlara layık mıydı hiç? Şu aralık bir çıkıp geliverse, o yok mu o? Ah, ona neler söyleyecekti, neler yapacaktı? Ama belki de onu bu kadar çektirdiği için seviyordu. Bazen bu öfkeli taşkınlıkları günlerce sürerdi. O vakitler ihtiyar nineye, çocuklarına karşı hoyratlaşır, köpeği çapasıyla ya da tekmeyle kovuverirdi. Ama işin iç yüzünde böyle yapmak onun acısını, azabını bir kat daha artırmaktan başka bir işe yaramazdı. İşte harman sonunda gene böyle bir nöbetini tuttuğu sıralardaydı ki pirincin ölçeklenip paylaşılma zamanı geldi, çattı. Bir kere daha tek başına ürünü toplamak için didinip durmuş, oğlunun bir de iki gün kadar gelip onlarla çalışıvermiş olan akraba komşunun az buçuk yardımıyla bütün işleri bitirmişti. Artık şimdi dövünüp hazırlanmış olan pirincin ortakça paylaşılması kalıyordu. İçinin etinin açlığı yakıp kavuran ateşiyle sanki kadına kalbi deşilmiş, meydana çıkarılmış gibi geliyor ve her gördüğü şeyden yaralanıyor, inciniyor, çokluk farkına varılmayan nice şeyleri hemen seziyor, bunlardan büyük manalar çıkarıyordu. İşte böylece cinsel isteklerinin elinde oyuncak olduğu günlerin birinde avlusunda dövülmüş, tanelenmiş pirinç yığınının yanı başında Kahya'yı görüverdi. Ayakta duruyordu. Adam boylu posluydu. Sırtındaki elbise gümüşü ipeklidendi. Güzel bir yüzü, atılgan, girgin bir hali vardı. Kadının zihninden çıkmayan o yapmacıklı nezaketi gene pek üstündeydi. Kapakları şiş şiş gözlerinin garip bakışlarıyla onu süzüyor. Bu gözlerle onun hakkında kocasının başka diyarlara gittiğini, bir türlü de dönmek bilmediğine dair epeyce şeyler duymuş olduğunu anlatıyordu. Kadının gene o günü içi öyle dolup taşıyordu ki adam birçok şeyler seziyordu. Hem o yalnız kalmış bir kadını görür görmez için için acaba nenin nesidir bu? Aklı nerededir? Soyununca ne biçim şeydir diye düşünmekten bir türlü kendini alamayan mayada erkeklerdendi. Kalıbına, kıyafetine, kertefelli gözükmesine rağmen tam bir köpek huyu vardı onda. Yapmacıklı nezaketlerine, hoş sözlülüğüne rağmen çiftçiler onu hiç sevmezlerdi. Bir dediği olmayınca veya istediği bir şeye karşı koyunca onun koca boyu ile iki yumruğunu beline dayayıp öyle bir dikilişi vardı ki iç yüzünün ne kaba ne sert olduğunu sezen zavallılar bir bakıma da ondan çekinir korkarlardı. Hele göz kapaklarını kaldırıp o hain hain bakan simsiyah gözlerini insanın üstüne dikti mi? Peki, demekten başka çare kalmazdı. Bazen de onunla gülüşüp şakalaşırlardı. Çünkü istediği pay çekişmeden verildi mi ağızlarına bir parmak bal çalırcasına onlara takılır. Öyle hoş şeyler söylerdi ki insan gülmek istemese de yine sırıta kalırdı. İşte o günü kocasız kalmış olduğunu öğrendiği ananın evine geldiğinde gene pek keyifliydi. Büyük oğlana gülerek tarlada çalışacak senin gibi koca bir yiğit varken elbette anan babanı aramaz diye bir iltifat savurdu. Oğlan çelimsiz vücuduyla iki yana sallanarak utana böbürlene, "Zar öyle, ne varsa yapıyorum işte," dedi. Sonra da büyüklerden örnek aldığı gibi "Hark tu" diye yere tükürdü. Sıska kollarını beline dayadı, kendini tam olmuş bir erkek saydı. Adam güldü. Sanki çocuğun bu haline karşı ana ile birlik olup eğlenmek ister gibi anlayışlı gözlerle ona baktı. Kadın da kendini tutamadı, gülümsedi. Misafire adetti zaten bir tas çay pişirip ikram etti. Kaseyi uzatırken bu gülen gözlere o kadar yaklaşmak lazım geldi ki kadın ta göz bebeklerinin içine kadar bakmaktan kendini alamadı. Elinde olmadan kendi gözleriyle de aç gönlünün bütün hırsın iştahını sezdirdi. Kahya birçok şeyler sorar ve anlarcasına ona baktı. Kadının isteğini hissetti. Ta iliklerinden kopup gelen bir arzu ile buna karşılık verdi. Yüzü birden karardı. Uzattığı tası alırken güya yanlışlıkla eli kadınınkine değdi. Birden irkilen ana bunun yakıcı manasını anladı. Utanarak başını çevirdi. Gönlünden kopan çığlığa kulaklarını tıkadı. Vardı, zahire yığınlarıyla uğraşmaya koyuldu. Ve birden kendi kendinden korkarak usulca oğluna "Bir yol emmi oğluna koşuver, çağır gelsin," dedi. Çılgınlığını yatıştırmak için de "O gelirse, benim iki yürekli temiz komşum gelirse," diye düşündü. Ama kendini beğenen "adam oldum" diye burnu büyüyen çocuk inat ediyordu. "Ben varım ya anam, yaparım ben. Ben olduktan sonra şunu bunu ne yiyeceksin?" diyordu. Kahya kaba kaba bacaklarını döverek kah kah güldü. Çocuğun toyluğunu cana minnet bildi. "Elbette ya, aferin sana oğlum. Sen varken başkalarının yardımını anan ne yapsın?" dedi. Bu laftan yüz bulan oğlan anasının da "Emmi oğlumuz gelse fena olmaz" deyişini pek yarım ağız buldu ve "İstemez anne, kimseyi çağırmayacağım, çocuk değilim ben," dedi. Ölçekleri yaptığı gibi şişin kabara pirincin başına geçti. Kadıncağızın içi pek rahat değildi ama işe şeytan karışmıştı. Artık sesini çıkarmadı, oluruna bıraktı. Mahsulün paylaşılma işi bitince bir ölçekte kendi eliyle doldurup cebadan kahyaya vermek istediyse de adam büyük bir taslayarak bunu almadı. Üst dudağını uzun uzun sıvazladı ve kapı saçağının altında unak, sallabaş nene ile çocuklardan başka kimse olmadığı için istek dolu bakışlarla kadını tepeden tırnağa garip garip süzdü. Göz boyamak için de şöyle dedi. "İstemem, dünyada istemem. Sen yalnız bir kadınsın, kocan gitmiş. Bütün bunlar senin kendi elinin emeği. İstemem, mal sahibinin payını alıyorum. Çünkü ben de emir kuluyum. Kendime gelince, olmaz, içim götürmez kadınım. Helal saymam bunu," dedi. Ana birdenbire korktu. İçini saran tatlı, ateşli, isimsiz bir şeyler altında ezile büzüle "adettir, ille alın" gibilerden zorladı durdu. Adam eli kadının eli üstünde bu ikramı itti. Kendini diye uzatılan pirinç dolu ölçeği ani bir hareketle ananın sepetine boşaltıverdi. Kadında artık zorlayacak takat kalmamıştı. Adamın terbiyeli, nazik sözleri, güler yüzü, temiz gümüşü, pırıl pırıl elbisesi altında öyle garip bir cazibe ve kudret gizliydi ki şu ışıltılı sonbahar güneşinde kadıncağız sanki bu ezici büyünün ateşten diliyle okşanıyormuş gibi oldu. Tıpkı yeni yetişen bir kız utangaçlığı ile başını eğdi, sustu. Adam pirinci sepete boşalttıktan sonra gülerek, selamlar vererek uzaklaşırken de ağzını açıp bir şeycikler söyleyemedi. Esmer çıplak ayakları delik deşik koca çarıklar içinde dimdik kala kalmıştı. Sadece yamalı hırkasının eteğini biteviye vurup duruyordu. Ancak o avludan çıktıktan sonra gözlerini kaldırdı. Arkasından baktı. Adam da tam o dakikada başını çevirmiş, bu bakışı görmüştü. Selam verdi, tekrar güldü. Ama öyle tuhaf bir gülüştü ki, bu kadın dayanamayıp başını kaldırdığına, iş işten geçtikten sonra pişman oldu. Oldu güle sevine. Yaşasın şu adam bir ana. Ne iyi yürekliymiş, gördün mü? Hiç şimdiye kadar böyle hakkını almayanı duydun mu sen? Ben işitmedim doğrusu, diyordu. Kadın bir şey demeden, aklı biraz evvel olup bitende, dalgın dalgın mutfağa doğru yürürken arkasına koştu. Söylesene ana, ne yürekli adammış, değil mi, dedi. Hala bir karşılık alamayınca sabırsızlandı. Anne, anne be, diye haykırdı. Ana birdenbire titredi. Acayip bir telaşla üst üste. Ya, ya, öyle oğlum, öyle yavrum, dedi. Öteki gene durmadan söyleniyordu. Ne yaman herifmiş doğrusu. Babam gitti gideli büsbütün fıkara düştüğümüzü, ne kadar zorluk çektiğimizi biliyor da bizden bir şeycikler almak istemedi. İyi yüreği varmış, aferin, diyordu. Ana elinde tencerenin kapağı ile bir an kala kaldı. Kızararak dik dik oğluna baktı. Ama hala da içini bir hastalık gibi kemiren, o tatlı garip nöbetin etkisi altında kalarak çocuğun sözüne gönlünden bir yankı gibi kopan, acaba benden bir şey almak istemedi mi, diye karşılık verdi ama bunu sadece içinden geçirdi. Sesli bir şey demedi. Oğluna cevap vermedi. Adamdan kadının ne ateşli bir mahluk olduğunu sezmiş, bir türlü bunu aklından çıkaramıyordu. Barı yoğu bahane ediyor, köye sık sık uğruyordu. Kah birinin hesabına yanlışlık yapılmış diyor, kah öteki çiftçinin mahsulü ölçeklerken mal sahibinin payında azıcık el oynamış olduğunu tutturuyor, lafın kısası bir şeyler bulup geliyordu. Çoğu zaman ananın evine bakan komşu emmioğlunun evine uğruyordu. Ne de fırsatlar düşürmesini biliyordu. Başka memleketlerde sürümü pek iyi giden bir çeşit pamuk tohumu getiriyor yahut da peşine güya toprağı çok iyi besleyen kireç yüklü birini takıyor çıka geliyordu. Emmioğlu bu sık sık uğramalardan kuşkulanıyor, işin içinde bir tuzak, bir dalavere olmasın diye korkuyor, bir türlü de adamın dalgasını anlayamadığı için tasalanıyordu. Bir gün karısına şöyle dedi. Değil mi ki bu herif bir türlü buralardan gidemiyor, muhakkak aklına koyduğu kötü bir şey olacak, diye fetva verdi. İçinde bir üzüntü adamı göz hapsine aldı. O geldi mi oturur, gözünü gözünün içine diker, karşısından ayrılmazdı. İşinin gücünün başına gidemediğine de içerlerdi ama kendilerine zararı dokunabilecek birine karşı saygısızlık yapmış olmaktan çekinirdi. Yalnız bu kadar kuşkuda olmalarına rağmen ne Emmioğlu ne de kuş beyinli karısı kahyanın karşı evdeki kadına üstleri şiş şiş gözlerinin ucu ile nasıl yiyecekmiş gibi baktığını görmezler, fark etmezlerdi. Kadın evinde yoksa biraz ilişir, hemen kalkar giderdi. Halbuki onu evinde görürse şöyle iyice seyredebileceği bir yere kurulur, yerleşir ve Emmioğlu'na yüksek, yapmacıklı bir sesle Başka bir diyeceğim yok sana hemşerim. Her şey bir yana, doğrusunu ararsan ben de senin gibi köylüyüm. Dünyada en fazla da şöyle namuslu, iyi kalpli bir çiftçinin kapısına oturup sırtımı şu canım sonbahar güneşine vermesini severim. Ne yaparsın? Kanımızda bu bizim dedi. Hem bunları söyler hem de bir yandan karşıda yolun öbür tarafında oturmuş ya dikiş diken ya da iplik eğiren kadını gözetlerdi. Tabiatın yavaş yavaş kış uykusuna vardığı günlerdi bunlar. Buğday kuru topraklara ekilmiş, yeşermek için Allah'tan rahmet, bol bir yağmur beklemekteydi. Anaya da artık biraz dinlenmek sırası gelmişti. Kapısının önüne oturur, eskileri sökükleri diker, ayaklarına yeni çarık hazırlardı. Kızı hiç iyi görmüyordu. Ondan yardım umulmazdı. Kadın güneşe, sıcağa kendini verir, belini, vücudunu dinlendirir, sadece elleriyle çalışmanın rahatlığını tadardı. Dalgın dalgın hem düşünür, bir yandan da ninenin gevezeliklerine, çocukların söyleşmelerine kulak verirdi. Dudaklarında durgun bir gülümseme, güneşin tunçlaştırıp yaldızladığı canlı rengi artık her gün taranmaya vakit kaldığından parlak, düzgün, gür, siyah saçlarıyla hiç de fena değildi. Devamı arka yüzde.